Kurtuluş Savaşı. Gülay Koca Kaplan. Başımı kaldırıp aynaya baktığımda kendimi tanıyamayacaktım neredeyse. Gözlerimin altındaki morluklara dokundum. Önceden bu koyu renkler sadece makyajım attığı zaman olurdu. Zaten o da sinince geçerdi. Gözlerimdeki ümitsizlik de sanki morluklarla beraber gelmişti. Lavabodan çıkıp uzun koridorda ayaklarımı sürükleyerek yürüdüm. O kadar dermansızdım ki koridor sanki uzun ince bir yol, ben de gece gündüz giden bir yolcuydum. Nihayet sağa dönünce onkoloji yazan koridora saptım. Canım oğlum, denizim camdan bakıyordu. Girdiğimden haberi olmamıştı zaten. Son günlerde çok içine kapanmıştı. Galiba savaş oyunumuzun da inandırıcılığı kalmamıştı artık. Ama bazen oluyordu, inancı ilk günden fazla oluyordu. Tam seslenecekken içini çekip küçücük omuzları kalkıp indi. Bunu görünce anladım ki savaş oyununa inancı bugün servis dışıydı. Oğlumdan geriye kalan sadece adı gibi deniz mavisi iri gözleriydi. Dalgalı gür siyah saçları, mavi gözlerini çevreleyen gür siyah kirpikleri yoktu artık. Değişmeyen tek şey gözleriydi. Hemşire gelip, ''Hadi Denizciğim, vakit geldi. Hastalığınla savaşın 3. raundu. Bugün onlara bir daha saldıracağız. Daha fazla dayanamayıp pes edecekler, göreceksin.'' Deniz de ben de gülümsedik bu bilgisayar oyunundan bozma yalana. Çünkü bu yalana inanmaya çok ihtiyacımız vardı. İkimizin de. Deniz gitti. Yatağına oturdum. En sevdiği oyuncakları yatağın üzerine saçılmıştı. Şimşek McQueen renk değiştiren arabası, Angry Bird kuşu ve oyuncak tamir setiyle sökülüp takılabilen robotu. Hepsini tek tek topladım, kutuya koydum. Oysa bu oyuncaklarını odasında, halının üzerinde oynadığı günler o kadar uzaktı ki bana. Duvarda sürmek isterdi hep arabasını ama çiziyorsun diye izin vermezdim. İçim acıdı pişmanlıkla. Hiçbir şeyin öneminin kalmadığı tek yer ölüm değil, ölüme yakın olunan her andı. Her şey kreşe almaya gittiğinde öğretmeni Aysel Hanım'ın biraz konuşalım demesiyle başladı. Tümay Hanım, Deniz'in bugün de ateşi yükseldi. Ağrı kesici içirdik düştü. Son günlerde oyunlara katılmak istemiyor. Katılsa da hep ayrılıp köşede oturuyor. Bugün hiçbir şey yediremedik. Bir de vücudumuzda kırmızılıklar var. Üst kolunda da morluk gördüm. Düştü mü acaba diye soracaktım. Bunları duyunca tarif edemediğim bir sıkıntı çöktü üzerime ama Pollyanna'lığım tuttu. Gribi uzadı, ondan herhalde dedim ama Pollyanna bu sefer ikna edemedi beni. Gerçi Aysel Hanım'ın Pollyanna'sı yoktu. Tedbirciydi sadece. Olabilir tabii de hastaneye götürün bence, belki ilaçlarını değiştirirler. Ertesi gün hastaneye götürdüm. Domino taşları gibi tahliller, tetkikler, İzmir'e sevk derken son domino taşı düştüğünde her şey ortaya çıktı. Son domino taşında. Yani teşhis, lösemi. Oğlum lösemiydi ve tedavisi devam ediyordu. İlk öğrendiğim gün dün gibi aklımdaydı. İnternete bakmıştım. Lösemi diyordu internet denen acımasız doktor. Denize baktım, duvardaki Pepe resmine gülücükler saçıyordu. İki ekmek aldım diye şarkı söylemeye başladı. Benim baktığımı görünce, anneciğim bak Pepe dedi. Gözyaşlarımın arasında gülümsemeye çalıştım. Evet oğlum, Pepe. Neydi Pepe'nin şarkısı? Diye sordum çaktırmadan gözlerimi silerek. Deniz kafasını sallayarak başladı. İki ekmek aldım, eve gidiyorum diye söylemeye devam etti. Yolda giderken düşündüm. Belki de başka bir şeydir. Uzmanlar her yazana inanmayın diyordu. Hem sadece bir tahlille anlaşılacak olsa niye göndersin İzmir'e? Zaten teşhisin sonundaki soru işareti acaba anlamındaydı. Şüpheli, kanıtlanmamış. Yüreğime bulutların arasında güneş ışığı sızmaya başladı. Zayıf da olsa umudun ışığı. Bu ışığa çok ihtiyacım vardı. Hayatta tek başınaydım, eşimden ayrılmıştım ve nerededir bilmiyordum. İzini kaybettirmişti. İşte tam bu yüzden sımsıkı sarıldım bu ışığa. Bundan sonrası çok hızlı gelişti. Aynı domino taşları burada da devrildi. Önceki benim yaptıklarım olmasına rağmen sanki benim kontrolüm dışında yapıyormuşum gibi. randevu almalı, iş yerine gidip durumu anlatmalı, izin almalıydım. Neyse ki patronum anlayışlı birisiydi. Hem süresiz izin vermiş hem de yılbaşı ikramiyemi erken vermişti. Ayrıca bu ayki hayır kurumlarına bağış için ayırdığı parayı da vermiş, bu ayki sana nasipmiş demişti. Sonra İzmir'e gelme, hastaneye yerleşme, sürekli filmler, tahliller, kemik iliğine yapılan işlem ki adı biyopsiymiş öyle dediler. Bu koşuşturmanın sonunda Profesör Julide Hanım'ın karşısındaydım. Soru işaretinin cevabını alacaktım. Tümay Hanım, Deniz'in hastalığıyla ilgili şüphelerimiz doğru çıktı maalesef. Yıkılmıştım işte. İzmir ışığı sönmüştü. Tümay Hanım, lütfen kendinizi bırakmayın. Deniz için. Evet, teşhisimiz lösemi. Erken teşhis ettik ve yayılma yok. Kurtulma şansı var. Tekrar ışık yandı bende. Yalnız sizi uzun, zor ve meşakkatli bir süreç bekliyor. Tedavi süresince ne olursa olsun güçlü olmanız lazım. Deniz'in moralini yüksek tutmamız gerekli. Bakın, güçlü olmak zorundasınız tedavi süresince. Deniz'in durumu kötüleşeceği zamanlar olacak, özellikle kemoterapi sonrası. Böyle zamanlarda sakın kendinizi bırakmayın. Bunların hepsini iyileşme yolundaki engeller olarak görün. Sadece basamak gibi. Anlatabildim mi? Biliyorum, şu anda söylediklerim sadece bir takım cümleler ama düşününce anlayacaksınız. Şu anda normal anlamamanız. Az da olsa ışık tekrar yanmıştı. Ayrıca haklıydı, o anda sadece konuşuyordu. Hepsini beynime tıkıştırdım, sonra çıkarıp anlamak için. Ve sonra anladım da. Bana bir sürü tıp terimi kullanarak kafamı daha çok karıştırmak yerine ihtiyacım olan sözleri söylemişti. Bilmek istemiyordum hastalığın evresini, tipini, tedavisini. Kanser olmasını bilmem yeterliydi. Sadece ben ne yapacaktım, beni ne bekliyordu, bunu da sağ olsun Julide Hanım ne çok ümit vermiş ne de karamsarlığa itmiş, olduğu gibi söylemişti. Benim yapmam gereken güçlü olmak, kendimi bırakmamak. Deniz zaman zaman kötüleşecek, buna da hazırlıklıydım artık. Deniz'in yanında hiç ağlamayacağım, elimden geleni yapacağım. Yaptım da. Kemoterapiden sonraki günlerde kötü oluyordu yavrum ama etkisi geçince beraber oyuncak oynuyorduk, resim yapıyorduk. Plastik bowling setimizle bowling oynuyorduk. Hastaneye ilk yattığımızda akşam olunca Deniz, çocuk kalbinin tertemiz saflığı yine sormuştu. Anne, evimize gidelim mi artık? Akşam oldu. Bak canım, bir süre burada kalacağız. Senin ateşin çıkıyor ya hani işte, onu senin vücuduna giren mikrop diye bir düşman yapıyormuş. Şimdi burada önce senden kan alacaklar, işlemler yapılacak, düşmanın gücünü anlayacaklar. Böylece ona hangi ilaç denen silahla saldırabileceklerini anlayacaklar. Yani biz savaşa mı hazırlanıyoruz? Anne, bu mikrop denen düşman çok güçlü müdür? İlaç silahı otomatik tüfek kadar güçlü müdür? Yoksa bomba gibi parçalar mı? Oğlumun bu masum soruları tebessüm ettiriyordu beni. İçime bulutların arasından sızan gün ışığı gibiydi. Soru dolu mavi gözleriyle bana bakarken sıkıca sarıldım. Ne kadar güçlü olursa olsun bizim her türlü ilacımız var. Ayrıca bizim ilaçlarımız sadece o mikroplara göre üretilmiş. Kurtulma şansı yok. Bir kere o ilaç değil, silah. Tabii ama önce bir anlayalım ne kadar güçlü. Hangi silahla saldırsak acaba? Karar vermemiz lazım. Birkaç gün sonra ilk kemoterapi öncesi Julide Hanım odaya geldi. Denizciğim, hani senin düşmanın vardı ya, işte o biraz güçlüymüş ama biz ona öyle güçlü silahlarla saldıracağız ki bu ilaçlar ona zarar verecek ama seni de rahatsız edebilir. Sonuçta bu bir savaş. Böylece zor günler atlattık. Her kemoterapi tedavi sonrası hasta oluyordu oğlum ama hiç moralini bozmuyordu. Hep savaşan bir asker gibi güçlü duruyordu, hiç şikayet etmiyordu. Bir kere, sadece bir kere, anneciğim, benim düşmanım da benim gibi güçlüymüş, hem de inatçı, ölmüyor ama ben yeneceğim onu, dedi. Bir kere de, anne, savaşta ölenler şehit oluyor ya, ölmeyip yaralananlara ne deniyordu? Önce anlamadım, gazi dedim. Tamam o zaman, ben gaziyim, dedi. Yatağa çöküp kalmıştım. Oğlum ölümü mü göze almıştı? Kapı çaldı. Deniz gelmişti. Yine bitkindi. Hemen uyudu. Tekrar kapı açıldı. Geleni görünce gözlerime inanamadım. Gelen en yakın arkadaşım, kardeşten öte dostum Filiz'di. Onun kollarına atılmamla ağlamam bir oldu. Ağladım, ağladım. Ne kadar ağladım bilmiyorum. Hiçbir şey demedi. Aradaki kaçak ağlamalarım dışındaki akmayan, biriktirdiğim bütün gözyaşlarımı omzuna boşalttım. Sakinleşince ona her şeyi anlattım. Yurt dışında olmasaydı çoktan geleceğini biliyordum. Döner dönmez gelmişti zaten. Artık korkmuyordum. Omuzumdaki yükü Filiz'e vermiştim anlatarak, her zamanki gibi. O hallederdi öncekiler gibi. Deniz uyandı. Filiz'i görünce kalkmak istedi ama hali yoktu yavrumun. Sarılmak istedi ama Filiz, "Denizciğim, annen anlattı. Senin bir düşmanın varmış ya. Hani evet, mikrop. Hah, işte bende de onlardan var. Biz daha savaşmıyoruz ama şimdi bu benim mikroplar senin mikroba yardım etmek için sana geçmesinler. Uzak durup sarılmazsak geçemez." Oğlum her şeyi kabullendiği gibi bunu da kabullenmişti. Çocuklar sandığımızdan daha akıllıydı. Ağlayarak elde edebilecekleri ya da değiştirebilecekleri şeyleri ayırt edebiliyorlar, olmayacak şeyler için kendilerini yormuyorlardı. Fakat bu kabulleniş sadece teslimiyetti. Sanki oyun oynuyordu, aslında içten içe yanardağ gibi fokurduyan isyanının farkındaydım. "Aa, doğru zaten, az kaldı. Bizim silahlarımız güçlü, beni bile hasta ediyor. Kim bilir ona ne yapıyordur, ooo" deyip gülümsedi. Sonra Deniz uyudu. Filiz bana baktı ama bu bakışı sanki ilk defa görüyormuş gibiydi. Baktıkça kaşları çatılıyordu gayri ihtiyari. Ben de üstüme başıma bakıyordum. "Ne senin bu halin Allah aşkına? Şu haline bak. Sağlam adam görse hasta olur. Bir de çocuğa moral verecek." "Hiç şaşırmadım, bizim Filiz işte" dedim kendimce. "Aman Filiz, kendime bakacak halim mi var?" Kalktı. Yakından yüzüme baktı, omuzumdan tutup çevirdi. "Filiz, ne yapıyorsun ya? Kendimi esir pazarındaki esir gibi hissettim." Beni duymamış gibi devam etti. "Gözlerin altı mosmor." "Yok yok, kapkara." "Mor. Tamam, son kararım mor. Renk yok yüzde. Saçlar keçe gibi. Üst baş dökülüyor. Zaten esir olsan satamazdım seni böyle. Ha, bir de pabuç kadar dil. Kim alır seni zaten?" Önce kısa süre bakıştık. Sonra ikimiz de gülmeye başladık. Filiz böyleydi işte. Güldü, güldük. Gülünce sanki bulutlar dağılmıştı aslında. Gülmek mucizeydi. Sonra Filiz ciddileşti. "Şimdi gidiyorsun. Saçına, başına, kılığına, kıyafetine çeki düzen veriyorsun. En az yarım saat deniz kenarında yürüyorsun. Güzel bir kafede çikolatalı bir şeyler ye. Ama mutlaka çikolatalı olsun. Sonra 3 saat veriyorum. Saat kaç? 14. Saat 18'de buradasın. 1 saatte benden." "Hadi iyisin. Kaptın fazladan 1 saati. Dedi göz kırparak. "Filiz, saçmalama. Tamam güldük ama Deniz hasta. O bu durumdayken nasıl hiçbir şey yokmuş gibi yaparım bunları?" Suratını düşürüp baktı önce. "Aa, ben neyim? Deniz bana emanet. Hem çocuk paspal bir anne yerine kadına benzer bir şey görsün. Sen iyi görünürsen daha inandırıcı olursun mutluluk oyununda." Sonra gelip sarıldı bana. "Canım, anlıyorum seni tabii ki. Bu dediklerim senin umurunda değil. Yüzün, gözün, halin. Ama senin de güçlü olman için morale ihtiyacın var. Bunlar iyi gelecek, emin ol. Sana da, Deniz'e de." "Hadi bakalım. Dediklerim harfiyen yapılacak. Marş marş." O gün Filiz'in dediklerinin hepsini harfiyen yaptım. Gerçekten aynaya bakınca içimdeki umutsuzluk büyümüyordu. Köşesinde uslu uslu oturuyordu. Filiz ertesi gün "ben çıkıyorum" dedi, çıktı. Neyin peşindeyse nasıl olsa gelince ortaya çıkacaktı. Geldiğinde beni tutup bir köşeye çekti. LÖSEV'den bahsetti. Etkinliklerinden, yaptıklarından. Ayrıca iş yerinde ve bütün şubelerinde kemik iliği bağışı kampanyası başlattığını anlattı. "İyi ki varsın Filiz" dedim sadece. Bu klişe cümlenin klişe olmadığını Filiz biliyordu, bu bana yeter. Artık düşmana karşı müttefikimiz vardı, Filiz. Yavrumun tedavisi devam ediyor. Deniz'in deyimiyle güçlü ve inatçı düşmanla savaşımız devam ediyor. Jülide Hanım durumun iyiye gittiğini söyledi. Bu arada kemik iliği nakli için uygun verici bekliyoruz. Deniz'in deyimiyle mikrobu yok edecek atom bombası zor bulunuyormuş diyordu Jülide Hanım sağ olsun. Filiz kampanyalardan memnun, katılım çok diyor. Duyarlı milletmişiz, sadece birisinin duyurması lazımmış. Denize yeni oyunlar icat ediyor, her şeye yetişiyor. Mübarek deli kız, senin varlığın yeter. Bana gelince, artık aynaya bakınca umutsuz bir anne yerine, oğlu iyileşince yapılacaklar listesi yapan bir anneyim. Şimdi bekliyoruz. Junide Hanım, artık iyisin Deniz, geçmiş olsun demeyi, Deniz düşmanını yenmeyi, bunun içinde atom bombasının bulunmasını, ben Junide Hanım'ın müjde, uygun ilik bulundu demesini. Hep birlikte bekliyoruz. Yalnız Finiz sadece beklemiyor, gelsin diye çabalıyor.